Kısa bir süre sonra Danişmendname olarak adlandırılan ünlü bir destanın kahramanı haline gelecektir. Bu destan Ankara'nın güneydoğusunda yer alan bir Ermeni kenti olan Malatya'nın fethini tasvir etmektedir. Bu kentin düşüşü anlatının yazarları tarafından ileride Türkiye olacak toprakların Müslümanlaşmasındaki belirleyici dönemeç olarak kabul edilmektedir. 1097'nin ilk aylarında Konstantinopolis'e yeni bir Frank birliğinin geldiği haberi Kılıç Arslan'a ulaştığında Malatya çarpışması başlamış durumdaydı. Danişmend kenti kuşatmıştır ve genç sultan da Anadolu'nun tüm kuzeydoğusunu işgal etmek için babasının ölümünden yararlanmış olan bu hasmının bu kadar saygın bir zafer kazanacağı fikrini kabul etmemektedir. Onu bu konuda engellemeye kararlı olarak süvarilerinin başında Malatya'ya ilerlemiş ve onu korkutmak üzere ordugahını Danişmendinkinin yanına kurmuştur. Gerilim artmakta, çatışmalar giderek ölümcül hale gelerek çoğalmaktadırlar. 1097 Nisan'ı geldiğinde çatışma kaçınılmaz olmuştur. Kılıç Arslan buna hazırlanmaktadır. Ordusunun esas bölümü Malatya surlarının dibinde toplanmıştır. Tam bu sırada çadırının önüne bitkin bir süvari gelir. Haberi nefes nefese söyler. Frankler buradadırlar. Boğazı yeniden geçmişlerdir. Bu kez geçen yıldakinden daha kalabalıktırlar. Kılıç Arslan sükûnetini korur. Kaygılanmayı haklı çıkartacak hiçbir şey yoktur. Franklerle daha önce karşılaşmıştır. Ne yapılacağını bilmektedir. Sonunda yalnızca İznik halkını ve özellikle de yakında doğuracak olan karısını sakinleştirmek üzere birkaç süvari birliğine başkentteki garnizonu takviye emrini verir. Kendi de Danişmend'le işini bitirir bitirmez dönecektir. Kılıç Arslan Mayıs'ın ilk günlerinde yorgunluk ve korkudan titreyen yeni bir haberci geldiğinde Malatya çarpışmasına ruhu ve bedeniyle bulaşmış durumdadır. Habercinin sözleri sultanın kampını dehşete boğar. Frankler İznik kapılarındadırlar ve kenti kuşatmaya başlamışlardır. Yazın olduğu gibi hırpani yağmacı çetelerden değil de ağır teçhizatları olan binlerce şövalyeden oluşan bir ordu söz konusudur. Ve bu kez Bizans İmparatoru'nun askerleri de onlara katılmışlardır. Kılıç Arslan adamlarını yatıştırmaya çalışır. Onun da içi içini yemektedir. İznik'e dönmek üzere Malatya'yı hasmına terk mi etmelidir? Başkentini kurtarabileceğine hala emin midir? İki cephede de kaybetmeyecek midir? En sadık emirlerine uzun uzun danıştıktan sonra ortaya uzlaşma biçiminde bir çözüm çıkar. Şerefli bir adam olan Danişmend'i görmeye gitmek, onu Rumların ve paralı askerlerin giriştikleri fetih hareketinden ve Küçük Asya'daki bütün Müslümanların karşı karşıya oldukları tehlikeden haberdar etmek ve ona husumete son vermeyi önermek. Sultan daha Danişmend cevabını vermeden ordusunun bir bölümünü başkente gönderir. Bu durum karşısında birkaç gün içinde bir ateşkese varılır ve Kılıç Arslan zaman kaybetmeden batının yolunu tutar. Fakat İznik yakınlarındaki tepelere vardığında gözünün önüne çıkan manzara damarlarındaki kanı dondurur. Babasının ona miras bıraktığı muhteşem kent her bir yandan kuşatılmıştır. Bir sürü asker son saldırıda kullanılacak olan hareketli kuleleri, gülle ve taş atan mancınıkları yerleştirmek üzere uğraşmaktadır. Emirler kesin konuşurlar, yapılacak bir şey yoktur. Çok geç olmadan ülke içlerine çekilmek gerekir. Ancak genç sultan başkentini bu şekilde terk etmeye razı olmaz. Kuşatmacıların en az sağlam şekilde mevzilendikleri yere benzeyen güneyden son bir delme harekatına girişmek için ısrar eder. Çarpışma 21 Mayıs'ta şafakla başlar. Kılıç Arslan kalabalığın içine öfkeyle dalar ve çarpışma güneş batana kadar kudurmuş bir şekilde sürer. İki tarafında kayıpları ağırdır ama ikisi de konumunu muhafaza etmiştir. Sultan ısrar etmez, artık kıskacı hiçbir şekilde açamayacağını anlamıştır. Bu kadar kötü başlanılan bir savaşa bütün güçleri sürmek, kuşatmayı birkaç hafta hatta birkaç ay uzatabilir ama bizzat sultanlığın varlığını tehlikeye sokar. Esas itibariyle göçebe bir halkın içinden çıkmış olan Kılıç Arslan, iktidarının kaynağının ne kadar cazip olsa da bir kente değil de ona itaat eden birkaç süvariye bağlı olduğunu bilmektedir. Kısa bir süre sonra çok daha doğuda yer alan Konya'yı başkent yapacak, Ardılları da burayı 16. yüzyılın başına kadar ellerinde tutacaklardır. Sultan artık bir daha İznik'in hayalini kurmayacaktır. Uzaklaşmadan önce acı veren kararından haberdar etmek ve onlara çıkarlarına uygun şekilde davranmalarını tavsiye etmek üzere kenti savunanlara bir veda mesajı gönderir. Bu sözlerin anlamı Türk garnizonu kadar kentin Rum halkı içinde açıktır. Kenti Frank paralı askerlere değil, Alexios Komnenos'a teslim etmek gerekmektedir. Bunun üzerine askerlerinin başında İznik'in batısında mevzilenmiş olan Bizans İmparatoru'yla pazarlıklar başlar. Sultanın adamları efendilerinin kuşkusuz takviye alıp geleceğini umarak zaman kazanmaya uğraşmaktadırlar. Fakat Alexios'un acelesi vardır. Batılılar son saldırıya hazırlanmakla tehdit etmektedirler. Bu durumda onun yapacağı bir şey olamaz. Franklerin geçen yıl İznik yakınlarında neler yaptıklarını hatırlayan müzakereciler dehşet içindedirler. Kentlerinin yağmalandığını, erkeklerin katledildiğini, kadınların ırzına geçildiğini daha şimdiden görmektedirler. Artık tereddüt etmeden kaderlerini imparatorun ellerine bırakmaya karar verirler ve imparator teslim koşullarını bizzat belirler. 18 Haziran'a 19'una bağlayan gece Bizans ordusunun çoğu Türk olan askerleri Ascanios yani İznik gölünü kayıklarla sessizce geçerek kente girerler. Garnizon çarpışmadan teslim olur. Sabahın ilk ışıklarında imparatorun beyaz ve altın sarısı sancakları çoktan surların üzerinde dalgalanmaktadır. Frankler saldırıdan vazgeçerler. Kılıç Arslan böylece uğradığı talihsizliğin içinde bir teselli bulacaktır. Sultanlığının önde gelenleri hayatta kalacaklar ve hatta yanında yeni doğurduğu bebeği olan genç hanım sultan Konstantinopolis'te bir kraliçe gibi karşılanacak. Frankler buna çok kızacaklardır. Kılıç Arslan'ın genç karısı dahi bir maceracı, Frank istilası harifesinde çok ünlü bir Türk emiri olan Çaka Bey'in kızıdır. Küçük Asya'da düzenlediği bir akın sırasında Rumlar tarafından yakalanarak hapsedilen Çaka, gardiyanlarını Yunanca'yı çok kolay öğrenerek etkilemiştir. Öylesine ki birkaç ay sonunda bu dili kusursuz konuşur hale gelmiştir. Parlak, becerikli, iyi konuşmacı olan Çaka Bey, İmparatorluk Sarayı'nın müdavimlerinden olmuş, hatta ona bir soyluluk ünvanı bile verilmiştir. Fakat bu şaşırtıcı yükselme ona yetmemektedir. Gözü daha, çok daha yukarılardadır. Bizans imparatoru olmak istemektedir. Çaka Bey bu amacına ulaşmak için çok tutarlı bir plan yapmıştır. Bu doğrultuda Ege Denizi'ne bakan İzmir Limanı'na yerleşmiş, burada bir Rum armatörün yardımıyla kendine gerçek bir savaş filosu kurmuştur. Bu filoda hafif çektiriler, kürekli tekneler, iki oturaklı ve üç oturaklı kadırgalar vardır. Bunların toplamı 100'e ulaşmaktadır. İlk aşamada aralarında Rodos, Sakız, Kios ve Samos'un da olduğu çok sayıda adayı ele geçirmiş ve egemenliğini Ege kıyısının tümü üzerinde genişletmiştir. Kendine böylece bir deniz imparatorluğu oluşturduktan sonra İzmir'deki sarayını imparatorluk sarayı modeline göre düzenleyerek kendini Vasilevs yani imparator ilan etmiş ve gemilerini Konstantinopolis'e saldırtmıştır. Alexios'un saldırıyı püskürtmesi ve Türk gemilerinin bir bölümünü tahrip etmesi için muazzam çabalar göstermesi gerekmiştir. Kılıç Arslan'ın gelecekteki kayınpederi bundan cesaretsizliğe kapılmayarak savaş gemilerini yeniden inşa etmeye girişmiştir. Kılıç Arslan sürgünden döndüğünde ve Çakan'ın da kendi kendine Süleyman'ın oğlunun Rum'a karşı mükemmel bir müttefik olacağını düşündüğünde 1092'nin sonları gelmiştir. Kızını Kılıç Arslan'a vermiştir. Fakat genç sultanın hesapları kayınpederininkilerden çok farklıdır. Konstantinopolis'in fethi ona saçma bir proje olarak gözükmektedir. Buna karşılık Küçük Asya'da kendilerine bir toprak parçası kopartmaya uğraşan Türk beylerini, yani en başta danişment ve fazlasıyla muhteriz Çaka'yı tasfiye etmenin yollarını aradığını yakın çevresinde bilmeyen yoktur. Sultan bu projesini uygulamakta tereddüt etmemiştir. Franklerin gelmelerinden birkaç ay önce kayınpederini ziyafete çağırmış, onu sarhoş ettikten sonra herhalde bizzat kendi bıçaklamıştır. Çaka'nın oğlu tahta geçmiştir ama babasının ne zekası ne de hırsı vardır onda. Kılıç Arslan'ın karısının erkek kardeşi olan yeni emir Denizci Beyliği'ni bu 1097 yazına kadar yani Rum filosunun İzmir limanına beklenmedik bir haberciyle kız kardeşiyle gelmesine kadar idare etmekle yetinmiştir. Sultan Hanım imparatorun üstüne titremesinin nedenlerini anlamakta gecikmiş ama onu çocukluğunun geçtiği İzmir'e gönderince her şeyi açıkça kavramıştır. Kardeşini Alexios'un İznik'e aldığını, Kılıç Arslan'ın yenildiğini ve güçlü bir Rum ve Frank ordusunun kısa bir süre sonra güçlü bir donanmayla birlikte İzmir'e saldıracağını açıklamak görevini taşımaktadır. Çaka'nın oğlu eğer hayatını kurtarmak istiyorsa, kız kardeşini Anadolu'nun bir yerlerinde olan kocasının yanına götürmeye davet edilmektedir. Öneri reddedildiği için İzmir Beyliği sona ermiştir. İznik'in düşmesinin hemen ertesinde tüm Ege kıyısı, bütün adalar, Küçük Asya'nın bütün batı parçası artık Türklerin elinden çıkmış olmaktadır. Ve Rumlar Frank askerlerinin yardımıyla daha öteye gitmeye kararlıymışa benzemektedirler. Fakat Kılıç Arslan sığındığı dağlık bölgede silahlarını indirmiş değildir. İlk günlerin şaşkınlığı geçtikten sonra sultan karşılık vermeye etkin bir şekilde hazırlanmaktadır. İbn el-Kalanissi asker devşirmeye gönüllü toplamayı ve cihat ilan etmeye giriştiğini yazmıştır. Şamlı Vakan Üviz, Kılıç Arslan'ın bütün Türklerden yardıma gelmelerini istediğini ve onların da buna kalabalıklar halinde uyduklarını eklemiştir. Sultanın bu doğrultudaki ilk hedefi Danişment'le bir ittifak anlaşması yapmaktır. Basit bir ateşkes artık yeterli değildir. Küçük Asya'daki Türk güçlerinin tek bir ordu gibi birleşmeleri şimdi şarttır. Kılıç Arslan hasmının vereceği cevaptan emindir. Gerçekçi bir strateji uzmanı olduğu kadar mümin bir Müslüman da olan Danişment, Rumların ve Frank müttefiklerinin ilerlemelerinin kendini de tehdit ettiğini düşünmektedir. Onlarla kendi toprakları yerine komşusunun topraklarında karşılaşmayı tercih etmektedir ve artık vakit geçirmeden binlerce süvarisiyle sultanın ordugahına gelir. Birbirlerine kardeşçe davranırlar, danışırlar, plan yaparlar. Tepeleri kaplayan bu kalabalık savaşçıları ve atları görmek komutanlara yeniden güven verir. Fırsat çıkar çıkmaz düşmana saldıracaklardır. Kılıç Arslan avını gözlemektedir. Rumların arasına sızan casuslara ona değerli haberler uçurmaktadırlar. Frankler yollarına İznik'ten sonra da devam etmeye kararlı olduklarını ve Filistin'e kadar gitmek istediklerini yüksek sesle ilan etmektedirler. İzleyecekleri yol bile bilinmektedir. Güneydoğu yönünde sultanın elinde kalmış tek büyük kent olan Konya'ya doğru inmek. Demek ki Batılılar kat etmek zorunda oldukları bu dağlık bölge boyunca bağırlarını saldırılara açık tutmak zorunda kalacaklardır. Gereken tek şey pusu kurulacak yeri seçmektir. Bölgeyi iyi tanıyan emirler tereddüt etmezler. İznik'ten 4 yürüyüş günü uzaklıkta olan Dori Lyon, yani Eskişehir kentinin yakınlarında, yolun çok derin olmayan bir vadinin içine girdiği bir yer vardır. Eğer Türk savaşçıları tepelerin gerilerinde toplanırlarsa beklemekten başka yapacak bir şeyleri kalmaz. 1097 Haziran'ın son günlerinde Kılıç Arslan yanlarında küçük bir Rum birliği olan Batılıların İznik'ten ayrıldıklarını öğrendiğinde pusu çoktan kurulmuş durumdaydı. Frankler 1 Temmuz'da şafakla birlikte ufukta gözükürler. Şövalyeler ve piyadeler sakin sakin ilerlemekte, kendilerini bekleyenden hiç haberleri yokmuşa benzemektedir. Sultan aldığı tertibatın düşman izcileri tarafından keşfedilmiş olmasından korkmuştur. Ama bunun böyle olduğuna dair bir belirti yoktur. Selçuklu Sultanı açısından memnuniyet verici diğer bir konu da Franklerin haber verilenden daha az kalabalık gözükmeleridir. Acaba bir bölümleri İznik'te mi kalmıştır? Bunu bilmemektedir. Her durumda ilk bakışta sayısal üstünlüğe sahiptir. Buna bir de gafil avlayacak olmasının üstünlüğü eklenecek olursa gün onun lehine geçmelidir. Kılıç Arslan sinirli ama güvenlidir. Ondan 20 yıl daha fazla tecrübesi olan Danişment de öyledir. Hücum emri verildiğinde güneş tepelerin arkasından yeni yeni yükselmeye başlamıştır. Türk savaşçıların taktiği çok denenmiştir. Onlara doğuda yarım yüzyıldan beri süren askeri üstünlüklerini bu taktik sağlamıştır. Orduları hemen hemen tamamıyla harika ok atan hafif süvariden oluşmuştur. Bunlar düşmana yaklaşmakta, üzerine öldürücü oklarını yağdırmakta, sonra hızla uzaklaşarak yerlerini yeni bir saldırı birliğine bırakmaktadırlar. Genelde birkaç dalga sonunda avları can çekişmeye başlamaktadır. Bunun üzerine son göğüs göğüse dövüş başlamaktadır. Fakat bu Dori Lyon çarpışması esnasında kurmaylarıyla birlikte yüksek bir düzlüğe yerleşmiş olan sultan, eski Türk yöntemlerinin artık alışılmış etkinliğe sahip olmadıklarını kaygıyla fark eder. Aslında Frankler hiç de çevik değillerdir ve Türklerin ardı ardına gelen saldırılarına cevap vermekte aceleleri yokmuşa benzemektedirler. Fakat savunma sanatını tam anlamıyla bilmektedirler. Ordularının esas gücü şövalyelerin bütün bedenini, hatta bazen binek hayvanlarını da kaplayan şu kalın zırhların içinde yer almaktadır. İlerlemeleri ağır ve yavaşsa da askerler oklara karşı mükemmel bir şekilde korunmaktadırlar. Bu çarpışma gününde aradan saatler geçtikten sonra Türkler karşı tarafa, özellikle piyadeler arasında olmak üzere hiç kuşkusuz çok kayıp verdirtmişlerdir. Ama Frank ordusunun esas bölümü olduğu gibi durmaktadır. Acaba vücut vücuda çarpışmaya mı girişmek gerekir? Bu tehlikeliye benzemektedir. Çarpışma alanının çevresinde meydana gelen çok sayıdaki mücadelelerde bozkır süvarileri gerçek bir insandan kale olan şövalyelere karşı hiçbir şey yapamamışlardı. Hırpalama harekatını hep sürdürmek mi gerekiyordu? Gafil avlanmanın şaşkınlığı geçtiğinden karşı taraf bal gibi girişim önceliğini ele alabilirdi. Uzakta bir toz bulutu görüldüğünde emirlerden bazıları geri çekilme harekatına girişilmesini önermişlerdi bile. Bu yaklaşan yeni bir Frank ordusuydu. Bu ordu birincisi kadar kalabalıktı. Sabahtan beri çarpıştıkları sadece öncü birlikleriydi. Sultanın seçim hakkı kalmamıştı. Geri çekilme emrini vermek zorundaydı. Daha bunu yapmasına fırsat kalmadan 3. bir Frank ordusunun Türk hatlarının gerisinde kurmayların çadırının bulunduğu bir tepeden görüldüğü haberi geldi. Kılıç Arslan bu kez korkuya esir düşer. Atını atlar ve dağlara doğru 4 nala sürer ve askerlerine ödeme yapmak için hep yanında taşıdığı ünlü hazinesini bile bırakır. Danişment ve emirlerin çoğu da onun arkasından seyirtirler. Ellerinde kalan tek koz olan hızdan yararlanan çok sayıda süvari de galiplerin kendilerini izlemelerine fırsat bırakmadan uzaklaşmayı başarır. Fakat askerlerin çoğu dört bir yandan kuşatılmış olarak çarpışma alanında kalmıştır. İbn el-Kala Nissi'nin yazacağı üzere Frankler Türk ordusunu paramparça ettiler, öldürdüler, yağmaladılar ve köle olarak sattıkları çok sayıda esir aldılar. Kılıç Arslan kaçarken kendi cephesine çarpışmak üzere Suriye'den gelen bir süvari birliğine rastlar. Artık çok geç diye itiraf eder. Bu Frankler çok kalabalık ve çok güçlüler. Artık onları durdurmak üzere hiçbir şey yapılamaz. Sözüyle eylemini birleştiren ve fırtınanın geçmesini beklemeye kararlı olan Yenik Sultan, Anadolu yaylasının muazzam genişliği içinde kaybolur. İntikamını almak için 4 yıl bekleyecektir. Artık istilacıya hala bir tek doğa direniyormuşa benzemektedir. Toprakların kuraklığı, dağ yollarının darlığı ve gölgesi olmayan yolların üzerine çöken yaz sıcağı, Franklerin ilerlemesini bir miktar geciktirmektedir. Dory Lyon çarpışmasından sonra aslında bir ayda geçilebilecek olan Anadolu'yu 100 günde aşmışlardır. Bu arada Türklerin uğradığı bozguna ilişkin haber tüm doğuda dolaşmıştır. İslamiyet için utanç verici olan bu olay haber alındığında gerçek bir panik çıktı diye yazmaktadır Şamlı Vaka Nüviz. Korku ve endişe büyük boyutlara ulaştı. Korkunç şövalyelerin yakında geleceklerine dair haberler ortalıklarda aralıksız dolaşmaktadır. Temmuz sonunda Suriye'nin iyice kuzeyindeki El Balana köyüne yaklaştıkları söylentisi çıkmıştır. Onlarla çarpışmak üzere binlerce süvari toplanmıştır. Bu yanlış bir alarmdır. Frankler ufukta gözükmemişlerdir. En iyimser olanlar istilacıların yarı yoldan dönmüş olabileceklerini söylemektedirler. İbn el-Kala Nissi çağdaşlarının bayıldığı müneccimlik meselelerinden birinde bu konuya katılmaktadır. Bu yaz batı yönünde bir kuyruklu yıldız belirdi. İnişi 20 gün sürdü, sonra bir daha gözükmemek üzere kayboldu. Fakat hayaller çabuk kaybolur. Haberler giderek kesinleşmektedirler. Eylül ortasından itibaren Franklerin ilerlemesini köy be köy izlemek mümkün hale gelmiştir. 21 Ekim 1097'de Suriye'nin en büyük kenti olan Antakya Kalesi'nden bağırışlar yükselir. Buradalar! Birkaç işsiz güçsüz burçlara yığılır ama çok uzakta ovanın dip tarafında Antakya Gölü'nün yakınlarında bulanık bir toz bulutundan başka bir şey göremez. Frankler daha bir günlük belki de daha fazla bir yürüyüş mesafesindedirler ve her şey onların uzun bir yolculuktan sonra biraz dinlenmek için durmak isteyeceklerini düşündürtmektedir. Ancak ihtiyat kentin 5 ağır kapısının şimdiden kapatılmasını gerektirmektedir. Suklarda yani çarşıda sabahki bağırtı çağırtı kesilmiş, satıcılar ve müşteriler donup kalmışlardır. Kadınlar dualar mırıldanmaktadırlar. Korku kente egemen olmuştur.